Yorumunu yapmakta olduğumuz İbranilere Mektup 10. bölümdeyiz değerli dinleyicilerimiz. Ruhsal yasa gelecek iyi şeylerin yalnızca bir gölgesidir. Somut görünüşü değildir. Yıldan yıla sürekli olarak hep aynı sunular sunulduğundan ruhsal yasa bunlarla yaklaşanları hiçbir zaman yetkinliğe erdiremez. Yetkinliğe erdirebilseydi hiç kuşkusuz bu sunular durdurulacaktı. Çünkü ruhsal hizmet sunanların bir kez de arıtılmasıyla vicdanlarında artık hiçbir günah işlemesi kalmazdı. Tersine bu sunular aracılığıyla günahlar yıldan yıla anımsanır. İşte bunun içindir ki Mesih dünyaya gelirken şunları söyler. Kurban ve sunu istemedin ama bana bir beden hazırladın. Ateşte yakılan sunulardan da günaha karşı sunulardan da hoşnut olmadın. Bunun üzerine kitap tomarında benim için yazıldığı gibi işte istemini uygulamaya geldim ey Tanrı dedim. Önce şunu bildiriyor. Kurbanlar, sunular, ateşte yakılan sunular, günaha karşı sunular istemedin. Bunlardan hoşlanmadın. Bunlar ruhsal yasa uyarınca sunulur. Sonra şöyle diyor. İşte istemini uygulamaya geldim. İlkini ortadan kaldırıyor ki ikincisini kesinleştirsin. İsa Mesih'in bedeninin bir tek kez sunulmasıyla Tanrı istemi uyarınca kutsal kılındık. İbraniler 10:1-10 ayetleri. Bu ayetler üzerinde bir önceki programımızda durmuştum. Kısa olarak bunlara tekrar bakalım. 9. bölümü bitirirken yazarın söylediği şey Mesih'in ilk gelişinde ölümüyle kurtaramadıkları için bundan sonra yargıdan başka bir şey olmadığıdır. İsa Mesih'i kurtarıcı olarak reddederseniz sonunda size yargı gelecektir. İsrail ulusu resimli bir abece kitabı olan eski antlaşmaya sahipti ve halen de öyledir. Birçok kişinin değerli dostum anlamını yakalayamamasının nedeni budur. Tanrı bilimciler eski antlaşmayı açtıklarında içinde derin bir şeyler bulmaya çalışırlar ama eski antlaşma Tanrı'nın bizim için öldüğünü hepimize anlatmaya çalışan bir kitaptır. Tanrı bizi kurtarmak için değerli dostum bizim yerimize Mesih'i gönderdi ve Mesih bizim günahlarımız için öldü. Bu nedenle biz bugün farklı bir temel üzerindeyiz. Tümden farklı bir düzeydeyiz. Örneğin Tanrı bizim hayatımıza sevinç getirmek istemektedir. Yasa hiçbir zaman sevinç vaat etmemiştir. Yetkinliğe erdirebilseydi diyor yazar, hiç kuşkusuz bu sunular durdurulacaktı. Çünkü ruhsal hizmet sunanların bir kez de arıtılmasıyla vicdanlarında artık hiçbir günah suçlaması kalmazdı. Rab İsa'nın ölümüyle tapınağın yıkılması arasında sadece birkaç yılın geçmesi ilginçtir. Ve İsrail o zamandan beri başka bir tapınak yapmamıştır. Mesih kurban olduğu zaman tapınma çadırı ve tapınağa gereksinim sona ermiştir. Günümüzde biliyorsunuz İsrail'de kurban kesme yoktur. İsa Mesih kurban olmuştur ve bu iş tamamlanmıştır. Yazar bu sunular aracılığıyla günahlar yıldan yıla anımsanır. Bu yüzden aslında bu kurbanlar İsrail'e kurban sisteminin yeterli olmadığını anımsatıyordu. Kurbanlar sadece bir gölgeydi. Eski kurbanlar bir gölgeydi. Hiçbir zaman gerçeğin kendisi değildi. Gölgeler yeterli değildir dostum. Bir evin gölgesinde yaşayamazsınız. Bu nedenle bir eve ihtiyacınız vardır. Çünkü boğaların, erkeçlerin kanıyla günahların kaldırılması olanaksızdır. Kurban edilen hayvanların kanları Tanrı kuzusu gelip dünyanın günahını ortadan kaldırıncaya kadar günahlarının sadece üstünü örtüyordu diyor Yuhanna 1. bölüm 29. ayette. İsa Mesih'in bedenini bir tek kez sunmasıyla Tanrı istemi uyarınca kutsal kılındık diyor İbraniler 10. bölüm 10. ayette. Çıkış 21. bölümde çok ilginç şu olayı görüyoruz. Kutsal kitaptaki en güzel parçalardan biridir bu. Yasa verilmiştir ve şimdi Tanrı Musa'ya şöyle diyor. İsraillilere şu ilkeleri bildir. İbrani bir köle satın alırsan 6 yıl hizmet edecek ama 7. yıl karşılık ödemeden özgür olacak. bekar geldiyse yalnız kendisi özgür olacak. Evli geldiyse karısı da özgür olacak. Efendisi kendisine bir karı verir ve o kadından çocukları olursa kadın ve çocuklar efendisinde kalacak, yalnız kendisi gidebilecek. Ama köle açıkça ben efendimi, karımla çocuklarımı seviyorum, özgür olmak istemiyorum derse efendisi onu yargıç huzuruna çıkaracak, kapıya ya da kapı pervazına yaklaştırıp kulağını bizletecek. Böylece köle yaşamı boyu efendisine hizmet etmiş olacak. Şimdi düşünün, böyle bir ortamda bu aile içerisinde o dönemlerde kulağı bizle delinen bir adam gördüğünüz zaman sokakta, o zaman bu adamın efendisi, eşi ve çocukları için kendisini köle ettiğini, gönüllü olarak köle kıldığını anlardınız. Şimdi bunun anlamı nedir? Mezmur 40. bölüm 6-7'de şöyle okuyoruz. Ne kurban istedin, ne sunu, ne yakmalık adak istedin, ne günah sunusu. Ama kulaklarımı açtın. Başka deyişle, kulaklarımı bizle deldin. O zaman şöyle dedim, işte geldim, hakkımda yazılmış kitap tomarında. Bu ayet İbraniler kitabında aktarılmıştır ve Rab İsa Mesih'e uyarlanmıştır. Burada değerli dostum, kutsal kitaptaki en güzel resimlerden birini görüyoruz. Rab İsa Mesih yeryüzüne geldi. Büyüyüp bir delikanlı oldu. 30 yaşındayken dünyadaki hizmetine başladı. O hizmetin sonuna geldiği zaman, kim benim günah işlediğimi söyleyebilir diyebilmişti. Kutsal, zararsız, suçsuz, kirlenmemiş ve günahkarlardan arıydı o. İstediği gün yeryüzünden cennete giderek günah dolu bu yeryüzünü terk edebilir, sizleri ve beni günahın köleliğinde bırakabilirdi. Ama o bizleri öylesine sevdi ki bizleri bırakmadı. Tanrı sözü, Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki oğlunu verdi. Bu yüzden bir bizle kulağı delinecek yerde ona bir beden verildi. Neden? Ölüm için. Çarmıhtaki ölümü için. Tanrı'nın bu isteği uyarınca İsa Mesih'in bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılındık diyor İbraniler 10'unda. Çıkıştaki o yasadan söz ederek, eğer efendisi bir köleye evlenmesi için bir kadın verirse ve adam da kadını severse onunla köle kalmayı seçebilirdi. Aynı şekilde Rab İsa Mesih'e gelini olarak inanlılar topluluğu dediğimiz bir beden verilmiştir. Rab Yuhanna 17'deki duasında, o baş kahinsel duasında babasına onlarla ilgili olarak şöyle demiştir. Onlar benimdir. Onları bana sen verdin. Rab bizi seviyor dostum. Bizim bedelimizi ödedi. Ama ilginç olan şey, kölelikte kalmadı. Yücelerde Tanrı'nın sağ yanına çıktı ve bir gün bizleri kendisiyle birlikte olmak üzere kölelikten kurtaracaktır. Bunu ancak o yapabilir. Bu çok harika bir şeydir. Uzaklarda sevgili Rabbin hepimizi kurtarmak için çarmıha gerildiği, şehir surlarının dışında yeşil bir tepe vardır. Günahın bedelini ödemek için yeterince iyi olan başka kimse yoktu. Ancak o cennetin kapılarının kilidini açıp bizi içeri sokabilirdi. Kutsal kitabın bu bölümü bize çok güzel bir resim sunuyor. İbraniler 10 ayet 11'de şöyle diyor. Her rahip her gün görevini yapar. Ardı ardına hep aynı sunuları sunar. Bunlar hiçbir zaman günahları ortadan kaldıramaz. Sunular günahı sadece örtebilirdi. Onlar bir kefaretti ama günahları hiçbir zaman ortadan kaldıramazlardı. Sunular sadece insanların günahkar olduklarını ve günah sorununun henüz çözümlenmediğini hatırlatmak içindi. 12. ayette şöyle okuyoruz. Oysa Mesih günahlılara karşı sürekli etkisi olan tek sunuyu sunduktan sonra Tanrı'nın sağında oturdu. Neden oturdu? Yorgun muydu? Kesinlikle hayır. Bir şey yapmak istemediği için mi oturdu? Hayır. İsa işi bittiği için oturdu. Tamamladı, bitirdi. Sonuca getirdi. Kurtuluşu sonuca getirdi. Günahlar için sonsuza dek geçerli olan tek bir kurban. Orada düşmanlarının ayakları altına basamak edilmesini beklemektedir diyor İbraniler 10. bölüm 13. ayette. Rabbimiz sadece bekliyor. Kurtulacak başka birkaç kişi daha var. Bizler şimdi gel Rabbis'e diye dua ediyoruz ama o hayır henüz değil. Çünkü daha çok insanı kurtarmak istiyorum der. Eğer kurtulmadınızsa size bir fırsat veriyor. Değerli dostum, bugün size bu fırsat veriliyor. Mezmur 110 ayet 1'de Mesih'in yeryüzüne ikinci gelişiyle ilgili olarak Rab Efendime ben düşmanlarını ayaklarına tabure yapıncaya dek sağımda otur diyor. Ama o zamana kadar insan soyundan daha çok kişinin kendisine gelmesini bekliyor. Çünkü diyor 14. ayette İbraniler 10. bölüm 14. ayette tek sunuyla kutsal kılınanları sürekli yetkinliğe erdirdi. Bir sunu birçok sununun yapamadığını yapmıştı. Eğer Mesih sizi kurtaramazsa ve sizi koruyamazsa Tanrı'nın sizi kurtarmak ve korumak için başka hiçbir yolu yoktur. Bu konuda kutsal ruh da bize tanıklık ederek önce şöyle diyor. Rab onlarla girişeceğim antlaşma budur diyor. O günlerin ardından yasalarımı yüreklerine yerleştireceğim ve akıllarının içine yazacağım. Sonra konuyu sürdürüyor. Günahlarını ve yasaları çiğnemelerini artık anımsamayacağım. İbraniler 10, 15, 17 ayetler arası. Bu Yeremya 31'den aktarılan ayetin en önemli parçasıdır. Tanrı İsrail'le yeni bir antlaşma yapacağım der. Tanrı'nın onlarla işi bitmemiştir. Eğer kutsal kitabınızı okursanız bunu görürsünüz. Şimdi İbranilerin bu bölümünde Tanrı sözünün en büyük ayrımını gördüğümüzü size hatırlatmak istiyorum. Eski antlaşma ile yeni antlaşma arasındaki büyük uçurum gibidir. Her ikisini de Tanrı'nın verdiğini hatırlayalım. 9. ayette ikinciyi geçerli kılmak için birinciyi kaldırıyor dediğine dikkat ettiniz mi? Birinciyi yani birinci antlaşmayı kaldırır ki ikinci antlaşmayı geçerli kılsın. Rabbi İsa Mesih çarmıhta öldüğünde çok önemli bir şey gerçekleşti. Perde, o kutsallar kutsalını ayıran perde ortadan ikiye ayrılmıştı. İnsanlar artık Tanrı'nın önüne boğalar ve keçilerin kanıyla gelmiyorlardı. Şimdi Rab ise kendi bedeni aracılığıyla bizim, sizler ve benim için bir yol açmıştır. Yine 10. ayete dikkat edin. Tanrı'nın bu isteği uyarınca İsa Mesih'in bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılındık. Vurgu Mesih'in bir tek kez sunulmasıyla kurbanların sona erdiğindedir. Roma İmparatoru Titus'un İsa'dan sonra 70 yılında tapınağı yıkmasından sonra yani Yeruşalim'deki tapınağı yıkmasından sonra Yeruşalim'de hiçbir kanlı kurban sunulmayışı ilginçtir. Orada bugün de hiçbir kanlı kurban sunulmamaktadır ve yakın bir gelecekte sunulmaları ihtimali çok azdır. Mesih ikinciyi geçerli kılmak için birinciyi kaldırmıştır. Bunun önemi yeterince vurgulanamaz. Gördüğünüz gibi ilk antlaşmada kurallar ve yasalar vardı. Eski antlaşma bir yasaydı. Birçok ayrıntısı olan bir yasaydı. Kurbanlar hakkında birçok ayrıntıları olan törensel bir yasa ve 10 emir ve diğer buyruklar ve kurallar vardı. Aslında kurallar ve talimatlar insan doğası için çekicidir. İnsanlar kurallara uymanın kolay olduğunu düşünürler ve günümüzde birçok kişinin onların dininin doğadaki vaaz olduğunu söylemelerinin nedeni budur. Tam olarak ne söylediğini, ne dediğini, ne anlama geldiğini bilmeyebilirler. Ama hoşlarına gider çünkü içinde kurallar vardır. Ve bu kuralları yerine getirebileceklerini düşünerek kendilerini kandırırlar. İnsanlık tarihinin bütünü ve günümüzde çıkan bir sürü tarikat ve izm bunun doğru olduğunu gösteriyor. İnsan belirli kurallar için yaşamaktan ve belirli törenleri yerine getirmekten hoşlanmaktadır. Şimdi yeni antlaşmada bizler tamamıyla farklı bir sistemin altındayız. Pavlos Korintli inanlılara o bizi yani İsa Mesih bizi yazılı yasaya değil ruha dayalı yeni bir antlaşmanın hizmetkarları olmaya yeterli kıldı. Yazılı yasa öldürür, ruh ise yaşatır demiştir. Bazı tuhaf kişiler yepyeni bir yorumla ortaya çıkıp bu ayetin kutsal kitabı etüt etmememiz gerektiği anlamını taşıdığını iddia etmişlerdir. Yazılı yasanın kutsal kitap anlamına geldiğini ve yaşam verenin ruh olduğunu söylerler. Bir sonraki ayetin açıklığa kavuşturduğu gibi Paulus'un söylediği şey tabii ki bu değildir. Ölümle sonuçlanan hizmet, yani taş üzerine harf harf kazılmış olan yasa yücelik içerisinde geldiyse, bu belli ki 10 emirden söz etmektedir. Bu yüzden şimdi yazılı yasanın 10 emir olduğunu biliyoruz. 10 emir ölümle sonuçlanan hizmetti. Dostum, yasa öldürür. Yani yasa bir standarttır. Yasa sana kurallar koyar. Eğer o kurallara uyarsan nala, uymazsan o seni suçlu çıkarır. Yasa suçlu çıkarır. Bu yüzden yasa öldürür. Yasa hiçbir zaman kimseyi kurtarmamıştır. Sizi öldürecektir çünkü sizi Tanrı'nın yargısı altına götürür. Yaşam veren ruhtur. Ve sizler ve ben, kutsal ruhun bizim yeniden doğmamıza neden olduğu, bize yol gösterdiği ve bize Tanrı'nın isteğini gösterdiği bir günde yaşıyoruz. Her nerede bunlar bağlanmışsa artık günaha karşı sunuya gereksinim kalmaz diyor İbraniler yazarı 10. bölüm 18. ayette İbraniler kitabının. Şimdi kurban sistemi Habil'le başlamış ve Mesih'in ölümüyle sona ermişti. Bu ayet doktrin içeren bölümün sonunu işaretler. İbraniler 10. bölüm 19-25 ayetler bu bölümün pratik parçasıdır ve ayrıcalık ve sorumluluktan söz eder. Kardeşlerim, İsa'nın kanı aracılığıyla kutsallar kutsalına girme konusunda kesin güvenimiz vardır. İbraniler 10 ayet 19. Kesin güven %100 bir güvendir. Onun önüne cesaretle çıkma güvenidir. Konuşma, Tanrı'ya yaklaşma güvenidir. İçinde hiçbir kibir fikri yoktur. Şimdi şuna dikkat edin. Kutsal yere, yani Tanrı'nın huzuruna nasıl gireriz? İsa'nın kanı aracılığıyla. Kardeşlerim diyor. İsa'nın kanı aracılığıyla kutsallar kutsalına, şimdi dikkat edin, girme konusunda kesin güvenimiz vardır. Eskiden, yani eski antlaşma döneminde, kutsallar kutsalına sadece baş rahip yılda bir kez girerdi. O da ancak kan aracılığıyla. Ama Mesih ne yaptı? Mesih kendi kanını vererek o kutsallar kutsalına, yani Tanrı'nın huzuruna giden yolun kapısını açtı. Bugün her imanlı Tanrı'nın huzuruna girebilir. İşte Mesih'in ayrıcalığı budur. İşte kurtuluş güvencesi budur. İşte değerli dostum, İncil'in müjdesi budur. Her Mesih'e iman eden Mesih'in kanı aracılığıyla Tanrı'nın huzuruna girebilir. Bu sevindirici haber değil de nedir? Bakın İbraniler 10. bölüm 20. ayette ne diyor? Onun, yani İsa Mesih'in bizim için açtığı yeni ve diri yol olan perdeden, yani onun bedeninden girelim. Mesih çarmıha gerildiğinde o kutsallar kutsalını ayıran perde ortadan ikiye ayrılmıştı ve bu da Tanrı'ya giden yolun açık olduğunu gösteriyordu. Perdede, yani kendi bedeninde. Beden, Yuhanna'nın müjdesinin girişinde söz insan beden olup aramızda yaşadı derken Yuhanna 1.14'te kullanılan sözcüğün aynısıdır. Haberci Yuhanna, Yuhanna kesiminin birinci bölümünde şöyle diyor: her şeyin başlangıcından önce tanrısal söz vardı. Tanrısal söz Tanrı ile birlikteydi ve Tanrı neyse tanrısal söz oydu. Başlangıçta Tanrı ile birlikteydi. Tanrı her şeyi onun aracılığıyla oluşturdu ve olanlardan hiçbiri onsuz olmadı. Her varlığa yaşam veren oydu ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlığı aydınlatır, karanlık onu alt edemez. Sonra da tanrısal söz beden oldu, kayre ve gerçekle dolu olarak aramızda yaşadı. Onun yüceliğini babadan gelen biricik oğlun yüceliği olarak gördük. Evet, Yuhanna, elçi Yuhanna, söz insan olup beden alıp aramızda yaşadı derken kullandığı sözcük aynısıdır. Yuhanna, İsa Mesih'in beden alıp gelmesinin Tanrı'ya açılan yeni ve diri bir yol olduğunu söylemedi. Hayır, çünkü Mesih'in beden alıp insan olması, değerli dinleyicilerimiz, Onun yani İsa Mesih'in yaşamı kimseyi kurtarmaz. En kutsal yere, kutsallar kutsalına Mesih'in kanı sayesinde, Mesih'in kanı aracılığıyla giriyoruz. Oraya girme hakkımız onun yani İsa Mesih'in beden alıp insan olmasından ötürü değil. Onun ölümü aracılığıyladır. İsa öldüğünde perde yırtıldı. Bu yolla, bu nedenle biz İsa'nın ölümü aracılığıyla o kutsal yere giriyoruz. Sizler ve ben, değerli dostum, İsa'nın yaşamından ötürü değil. Onun tabii ki yaşamı kusursuzdu, günahsızdı. Ama biz onun yaşamından ötürü değil, bizler için çarmıhta o kusursuz canını vermesinden, ölmesinden ötürü Tanrı'ya tapınma ayrıcalığına sahibiz. Dostum, bu ayrım çok çok önemlidir. Yeni ve diri yoldan, yeni sözcüğü yeni öldürülmüş anlamına gelen Yunanca prospatos'tan gelir. Rab İsa Mesih'in çarmıha gerilişi, çarmıhtaki ölümü sayesinde sizler ve benim için yeni ve diri bir yol açtığından söz eder. Eski kurbanların artık size bir yararı olmaz dostum. Bugün Tanrı'ya giden yol İsa Mesih'in kanı aracılığıyla sağlanmıştır. İsa Mesih yol, gerçek ve yaşam benim. Tanrı'ya giden yol benim. Benim aracılığım olmadan kimse Tanrı'ya gidemez. Yaşam benim. Benim aracılığım olmadan kimse yaşayamaz. Sonsuz yaşama kavuşamaz yani. İsa Mesih bana iman edenin sonsuz yaşamı vardır diyor. Değerli dostum, sen de Rabbin huzuruna çıkmak istiyor musun? Sonsuza dek yaşamak istiyor musun? Günahlarının bağışlanıp Tanrı'nın önünde doğru sayılmak ve sonsuz yaşama kavuşmak istiyor musun? Yapacağın tek şey, senin için kurban olan, senin günahların için kanını akıtan İsa Mesih'e iman etmendir.